Ayrım 4. Katalonya'ya selam. George Orwell. Sayfa 49. 4. Cepheye geleli yaklaşık 3 hafta olmuştu. İngiltere'den ILP'nin, Bağımsız İşçi Partisi'nin, gönderdiği 20 ya da 30 kişi Alcubierre'ye vardılar. İngilizleri bu cephede bir arada tutabilmek için Williams ve ben o gruba gönderildik. Yeni mevzimiz birkaç mil daha batıda Monte Oscura'daydı ve Zaragoza'dan görülebilecek bir yerdeydi. Bir çeşit usturanın tersine benzeyen kum kırlangıcı yuvaları gibi yarın içinde dikeyine oyulmuş sığınaklarıyla mevzi kireç taşının üstüne tünemişti. Sığınaklar toprağın altında şaşılacak kadar uzaklara gidiyordu. İçleri zifiri karanlıktı. Öylesine alçaklardı ki ayakta durmak bir yana dizüstü bile gidemezdiniz. Sol tarafta tepelerin doruklarında iki tane daha puğum mevzi vardı. Bunlardan biri yemek pişiren üç hatun yüzünden milis askerleri için son derece çekiciydi. Bu hanımlar öyle pek aman aman güzel değildiler. Yine de bu mevziyi öbür birliklerin askerlerinin gitmelerine izin verilen sınırların ötesine çıkarmak gerekmişti. 500 yarda sağımızda Alcubierre yolunun kıvrımında bir PSUC karakolu vardı. Burası tam yolun el değiştirdiği yerdi. Geceleyin hem bizim Alcubierre'den gelen erzak kamyonlarının ışıklarını hem de Zaragoza'dan gelen faşistlerinkini seyredebilirdiniz. 12 mil güneybatıda ise bir geminin aydınlatılmış lombozları gibi ince bir ışık çizgisi halinde Zaragoza seçilebiliyordu. Hükümet birlikleri 1936 Ağustos'undan beri şehri bu uzaklıktan gözlemişlerdi. Hala da gözlüyorlardı. Burada bir İspanyol, Williams'ın kayınbiraderi Ramon, dahil olmak üzere 30 kişi kadardık. Bir düzine de İspanyol makineli tüfekçi vardı. Bir iki kaçınılmaz baş belasının dışında, çünkü herkesin bildiği gibi savaş ayak takımından kimseleri cezbeder, İngilizler hem fizik hem zihin yönünden olağanüstü iyi bir gruptu. Muhtemelen takımın en iyisi maden işçileri sendikalarının meşhur liderinin torunu Bob Simili idi. Sonradan kötü ve anlamsız bir biçimde Valencia'da öldü. Dil güçlüğüne rağmen İngiliz ve İspanyolların daima çok iyi geçindiklerini söylemek, İspanyol insanının karakteri için çok şey ifade eder. İspanyolların yalnızca iki söz bildiklerini keşfetmiştik. Biri okey baby, öbürü ise Barcelona'daki orospuların İngiliz denizcileriyle pazarlık ederken kullandıkları bir kelimeydi. Korkarım matbaacılar bunu basmazlar. Cephe hattı boyunca hala hiçbir şey olmuyordu. Sadece mermilerin rastgele çatırtıları ve çok seyrek olarak da şarapnellerin hangi tepelerde patladığını görmek için herkesi tepedeki sipere koşturan faşist havan topunun gürültüsü vardı. Düşman bize burada bir dereceye kadar daha yakın, muhtemelen 3-400 yarda ilerideydi. En yakın mevzileri tam karşımıza düşüyor, mazgallı makineli tüfek yuvası insanı baştan çıkarıyor, durmaksızın fişek israf etmemize yol açıyordu. Tüfek ateşi açmak faşistlerin pek umurlarında değildi ama azıcık kendini gösterene makineli tüfekle gayet isabetli atışlar yapıyorlardı. Bu arada ilk kazamız 10-15 gün sonra oldu. Karşımızdaki birlikler İspanyoldu ama asker kaçaklarından öğrendiğimize göre aralarında birkaç Alman astsubayı vardı. Daha önceleri orada Faslılar da bulunmuştu. Fukaracıklar kim bilir soğuktan neler çekmişlerdi. Zira silahtan arınmış bölgede civarda görülebilecek şeylerden biri bir Faslının cesediydi. 1-2 mil solumuzda cephe hattı artık düz bir çizgi biçiminde uzanmıyordu. Faşistleri de bize de ait olmayan alçak ve sık ağaçlıklı kırlık bir saha uzanıyordu. Hem biz hem de faşistler gün ışığında buraya devriyeler çıkarırdık. İzcilik oynamaya benzeyen bu iş hiç de fena bir eğlence değildi. Ama birkaç yüz yardadan daha yakın bir mesafeden bir faşist devriyesi hiç görmedim. Göbeğinizin üstünde sürünerek faşist hatları arasında kısmen yolunuzu bulabilir, hatta faşistlerin karargah olarak kullandıkları tepesinde monarşist bayrak dalgalanan çiftlik evini bile görebilirdiniz. Arada sırada onlara tüfekli bir salvo açıp makineli tüfekçiler yerimizi bulmadan siper tümseyinin altına kayıyorduk. Umarım birkaç pencereye isabet ettirmişizdir ama uzaklık sağlam 800 metreydi ve bizim tüfeklerle bu menzilden koca bir evi bile vuracağınızdan emin olamazdınız. Hava çoğunlukla açık ve soğuktu. Bazen öğle üzeri güneşli oluyor ama soğuk yine devam ediyordu. Etrafta toprağın arasından başını uzatmış susam çiçeklerini ya da yabani çiğdemlerin yeşil gagalarını bulabilirdiniz. Besbelli bahar geliyordu ama pek yavaştı bu geliş. Geceler her zamankinden daha soğuktu. Sabahın ilk saatlerinde nöbetten döndüğümüzde mutfak ateşinden arta kalanı bir araya toplar, sonra kıpkızıl korların içinde ayakta dururduk. Bu postallar için çok fena, ayaklar içinse çok iyiydi. Fakat öyle sabahlar oluyordu ki dağların doruklarından doğan güneşi seyretmek için sabahın köründe yataktan kalkmaya değerdi. Dağlardan nefret ederim, pek gösterişli olsalar bile. Fakat bazen seher vakti arkamızdaki dağlarda karanlığı yaran kılıçlar gibi ilk beliren incecik altın ışınlar, sonra büyüyen aydınlık ve insan aklının alamayacağı uzaklıklara yayılan lal rengi bulutlar denizi oluşuyordu. Bütün gece yatmamış olsanız, bacaklarınızın dizden aşağısı uyuşmuş olsa ve en az 3 saat daha yemek bulamamanın umutsuzluğu ile irkilip somurtsanız bile bu manzara seyredilmeye değerdi. Bu seferberlik esnasında seyrettiğim şafaklar ömrüm boyunca gördüğüm şafaklardan çok daha fazladır ya da ömrümün geri kalanı boyunca göreceğim şafaklardan da daha çok olduğunu umarım. Burada işlerin hepsine yetişemiyorduk. Bu da daha uzun nöbetler ve daha fazla yorgunluk demekti. En durgun bir savaşta dahi kaçınılmaz olan uykusuzluğu çekmeye başlamıştım biraz biraz. Nöbet tutma ve devriyelerden ayrı olarak aralıksız gece alarmları veriliyor, hazır ola geçiliyordu. Bütün bunlar olmasa bile her halükarda toprağa oyulmuş felaket bir delikte ayaklarınız soğuktan titrerken adam gibi uyuyamazdınız. Cephe hattındaki ilk 3-4 ayımda 24 saat üst üste hiç uyku uyumadığım aralık bir düzineden fazla olmadı sanırım. Öte yandan adam gibi uyuduğum gecelerde kesinlikle bir düzineyi geçmez. Haftada 20 ya da 30 saat uyku oldukça normaldi. Bunun etkileri sanıldığı kadar kötü değildi. İnsan gittikçe aptallaşıyor, tepelerde aşağı yukarı gidip gelmek kolaylaşacağına zorlaşıyor ama insan kendini gayet iyi ve devamlı aç hissediyordu. Aman yarabbi, hem de ne aç. Bütün yiyecekler iyi görünüyordu. İspanya'da herkesin en sonunda görünüşünden nefret etmeyi öğrendiği demirbaş kuru fasulye bile. Suyumuz o su denilen her neyse millerce öteden katır sırtında ya da küçük gariban eşeklerle geliyordu. Her nedense Aragon köylüleri katırlarına çok iyi, eşeklerine ise çok kötü davranıyorlardı. Bir eşek yürümemekte direnince hayvanın hayalarını tekmelemek son derece olağandı. Mum dağıtımı durmuştu. Kibritler de gittikçe azalıyordu. İspanyollar bize küçük bir konserve tenekesi, boş bir mermi şarjörü ve bir çaput parçasından nasıl zeytinyağı lambası yapılacağını öğrettiler. Biraz zeytinyağımız olduğu zaman pek sık olmuyordu ya, bu lambalar dumanlı bir alevle bir mumun dörtte biri kuvvetinde ışık veriyordu. Ancak yanımızdaki tüfeğimizi arayıp bulmaya yetecek kadar. Ortalıkta gerçek bir çarpışma umudu görünmüyordu. Montepoquero'dan ayrıldığımızda fişeklerimi saymıştım. Baktım ki neredeyse 3 hafta içinde düşmana sadece 3 kere ateş etmişim. Bir adamı öldürmek için 1000 mermi gerek derler. Bu hesaba göre benim ilk faşistimi öldürmem 20 sene alacak demekti. Monte Oscuro'da hatlar daha yakın ve ateş daha sıktı ama birisini vurmuş olabileceğime kesinlikle aklım yatmıyor. Aslında bu cephede ve savaşın bu döneminde gerçek silah tüfek değil megafondu. Düşmanı öldüremeyince ona ancak bağırabiliyordunuz. Bu savaş biçimi o kadar olağan dışı ki açıklama gerek. Hatlar nerede karşılıklı seslenecek kadar yakınsa devamlı bir siperden sipere bağırma dalgasıdır gidiyordu. Bizim taraftan "Fasistas maricones" faşistlerin tarafından "Viva España, Viva Franco" ya da karşılarında İngilizlerin olduğunu öğrendiklerinde "Evine dön İngiliz, burada yabancıları istemiyoruz." Hükümet kanadında parti milislerinin düşmanın moralini temelinden çürütmek için bağırarak propaganda yapması usule uygun bir teknik olarak geliştirilmişti. Tüm uygun mevzilerde askerlere çoğu kez makineli tüfekçiler seçiliyordu bu iş için. Megafonla haykırma nöbeti veriliyordu. Genellikle faşist askerlere milletler arası kapitalizmin satın alınmış adamları olduklarını, kendi sınıflarına ihanet ettiklerini vesaire vesaire anlatan devrimci sözler dolu, önceden hazırlanmış parçaları haykırıyorlardı. Bu haykırış hababam tekrarlanıyor, bazen de bütün gece devam ediyordu. Bütün bunların etkili olduğuna hemen hiç şüphe yoktu. Damla damla artan faşist asker kaçaklarının, kısmen de olsa haykırma propagandalarının sonucu olduğu konusunda herkes hemfikirdi. Bir düşünün, muhtemelen kendi isteği dışında askere alınmış, sosyalist ya da anarşist sendika üyesi olan zavallı bir nöbetçi, kulübesinde dolanırken kulaklarında tekrar tekrar çınlayan "kendi sınıfına ihanet etme" sloganı herhalde üzerinde er geç bir etki yapar. Belki de bu bizim tarafa kaçmakla kaçmamak arasındaki farkı yaratacak bir etkiydi. Kuşkusuz böyle bir hareket tarzı İngiliz savaş anlayışına sığmazdı. İtiraf edeyim, bu işin yapıldığını ilk gördüğümde çok şaşırmış ve utanmıştım. Düşmana vurmak yerine kandırmak fikri, ne demek efendim? Şimdi ise hangi açıdan bakılırsa bakılsın, bu yapılan haklı bir taktikti diye düşünüyorum. Topçu gücü olmadığı zaman olağan siper savaşında insanın kendisine aynı oranda zarar vermeden düşmanı vurması son derece güç bir işti. Belirli sayıda askeri kaçırtarak hareketten alıkoyabilirdiniz. Bu ne kadar çok olursa o kadar iyidir. Gerçekten asker kaçakları size cesetten daha çok faydalı olur. Çünkü bol bilgi verebilirler. Fakat başlangıçta bu durum hepimizin cesaretini kırdı. İspanyollar bu savaşı yeterince ciddiye almıyorlar sandık. Bizden aşağıya doğru sağımızdaki PSUC karakolunda haykırma işini gören arkadaş olağanüstü sanatkardı. Bazen devrimci sloganlar yerine faşistlere bizim nasıl onlardan daha iyi beslendiğimizi anlatıyordu. Hükümetin çıkardığı tayını, anlatışı azıcık hayal mahsulü olmaya yatkındı. Tereyağlı kızarmış ekmek. Issız vadide baştan başa yankılanan sesini duyabilirdiniz. Şimdi burada kızarmış tereyağlı ekmeğin başına oturuyoruz. Kızarmış tereyağlı ekmeğin nefis dilimleri. Bu arkadaşın tıpkı diğerleri gibi haftalar ve aylardır tereyağı görmediğinden hiç kuşkum yoktu. Ama buzlu gecelerde kızarmış tereyağlı ekmeğin haberi pek çok faşistin ağzını sulandırmıştır. Yalan söylediğini bildiğim halde benim bile ağzımın suyu aktıktan sonra. Şubat ayında bir gün yaklaşan bir faşist uçağı gördük. Olağan olarak makineli tüfek açıklığa çekilmiş, namlusu dikilmişti. Herkes iyi nişan alabilmek için sırtüstü yattı. Bizim tecrit edilmiş mevzilerimiz bombalanmaya değmezdi. Genel olarak yolu düşen birkaç faşist uçağı makineli tüfek ateşinden korunmak için daireler yaparak uçarlardı. Bu sefer uçak dümdüz üstümüze geldi. Ateş etmek için çok yüksekteydi. Üstelik uçaktan bomba yerine havada dönen beyaz parıltılı bir şey çıktı. Birkaç tanesi mevziğin içine düştü. Bunlar bir faşist gazetenin Heraldo de Aragon'un sayılarıydı. Malaga'nın düştüğünü bildiriyorlardı. O akşam faşistler başarısız bir saldırı yaptılar. Başımızın üstünde yoğun bir kurşun nehri akmaya başladığı ve birisi sığınaktan içeriye "saldırıya geçtiler" diye bağırdığında ben tam döşeğime giriyordum. Tüfeğimi kaptım ve kayarak mevzinin tepesinde makineli tüfeğin yakınındaki yerime gittim. Çok koyu bir karanlık ve şeytani bir gürültü vardı. Sanırım 5 makineli tüfek üstümüze kurşun yağdırıyordu ve faşistlerin en budalaca biçimde kendi koruyucu duvarları üzerine hızla attıkları bombaların marifetiyle yoğun bir gürültü oluyordu. Ortalık alabildiğine karanlıktı. Vadinin aşağısında solumuzda muhtemelen bir devriye kolunun toprağı kazdığı yerde küçük bir grup faşistin tüfeklerinin yeşilimsi alevlerinin aydınlığını görebiliyordum. Mermiler karanlıkta çevrenizde çatırdayarak, vınlayarak uçuşuyordu. Birkaç fişek ıslık çalarak geldi ama çevremizde bir yere isabet etmedi. Bu savaşta olağan olduğu üzere çoğu da patlamadı. Bizim kesimde dağın tepesinin ön tarafında bir başka makineli tüfek ateşe başladığında bir an çok fena oldum. Aslında bu bize destek olsun diye getirilmişti ama o anda bana arkadan kuşatılmışız gibi geldi. O sırada bu iğrenç fişeklerle hep başıma geldiği gibi bizim makineli tüfeğin mekanizması sıkıştı ve mili zifiri karanlıkta kayboldu. Besbelli ayakta durup vurulmaktan başka yapacak bir şey kalmamıştı. İspanyol makineli tüfekçiler siper almaya bile tenezzül etmediler. Bir de üstelik kasten kendilerini teşhir ettiler. Ne yapayım, ben de aynısını yapmak zorunda kaldım. Önemsiz olmasına rağmen bütünüyle hayli ilgi çekici bir tecrübeydi. Doğru dürüst ateş altında ilk kez bulunuyordum. Dehşet korktuğumu utanarak keşfettim. Dikkat ettim, insan ateş altındayken hep aynı şeyi hissediyor. O dehşet korku insanın vurulacağından değil, neresinden vurulacağını bilemeyişinden ileri geliyor. Bütün olan bitenler arasında acaba kurşun neremi yakacak diye merak ediyorsunuz ve bu vücuda hiç de hoşa gitmeyecek bir hassaslık veriyor. Bir iki saat sonra ateş hafifledi ve giderek kesildi. Bütün bunlar olup biterken sadece bir kayıp vermiştik. Faşistler askerden arınmış bölgeye bir çift makineli tüfek sokmuşlardı. Ama güvenli bir uzaklığı muhafaza etmiş, bizim koruyucu duvarımızı hallaç pamuğu gibi atmaya kalkışmamışlardı. Gerçekte faşistler saldırmıyor, sadece fişek harcıyor ve Malaga'nın düşüşünü şen şakrak bir gürültüyle kutluyorlardı. Bu olayın en önemli tarafı bana gazetelerdeki savaş haberlerini daha bir inanmaz gözle okumayı öğretmesiydi. Bir iki gün sonra gazete ve radyolar dimdik bir tepenin yamacında kahraman İngilizlerin püskürttüğü süvari ve tankla takviyeli korkunç saldırılarının raporlarını neşrediyorlardı. Faşistler bize Malaga'nın düştüğünü haber verdiklerinde bunu bir yalan olarak kabul ettik. Ama ertesi gün ortalıkta daha inandırıcı söylentiler dolaşıyordu. Bir iki gün içinde Malaga'nın düştüğü resmen açıklandı. Bu düşüşün yüz kızartıcı öyküsü derece derece sızıyordu. Şehrin nasıl bir tek kurşun bile atılmadan boşaltıldığı, İtalyanların gazabının nasıl şehri terk eden birlikler üstüne değil de bir çare sivil halk üstüne yağdığı, bazılarının 100 mil boyunca kovalanıp makineli tüfek ateşine tutulduğu. Bu haberler cephe boyunca bir çeşit serin hava estirdi. Çünkü gerçek ne olursa olsun milis gücünde herkes Malaga'nın kaybının ihanetten ileri geldiğine inanıyordu. İlk kez ihanetten ve bölünmüş gayelerden söz edildiğini işitiyordum. Şimdiye kadar doğruların ve yanlışların çok güzel bir biçimde basit göründükleri bu bir savaşa ilişkin belli belirsiz kuşkular ilk defa zihnimde yer ediyordu. Şubat'ın ortasında Monte Oscura'dan ayrıldık. Bu kesimdeki bütün Poe'un birlikleri topluca Huesca'yı kuşatan orduya katılmak üzere gönderiliyordu. Donuk Ova'yı kamyonla geçiş 50 millik bir yolculuktu. Ova'da budanmış asmalar yeni tomurcuklanmıştı. Kış arpalarının ince yaprakları yumru topraktan henüz başlarını uzatıyorlardı. Yeni siperlerimizden 4 kilometre ötede Huesca, kukla evlerden yapılmış bir şehir gibi küçük ve aydınlık parıldıyordu. Aylarca önce Siatamo alındığında hükümet birliklerine komuta eden general neşeyle şöyle demişti. Kahvemizi yarın Huesca'da içeceğiz. Nasıl olduysa general yanılmıştı. Çok kanlı bir saldırı yapılmış ama şehir düşmemişti. O günden sonra kahvemizi yarın Huesca'da içeceğiz sözü bütün orduda en çok tutulan şaka oluverdi. Eğer bir daha İspanya'ya dönersem Huesca'da bir fincan kahve içmeyi ihmal etmeyeceğim. 4. ayrımın sonu. Sayfa 57.